Ayrım 81, sayfa 341. Kompleksler gene çatışıyor. Gerçi o tarihte Ankara'da karışık rüzgarlar esiyordu. Ama sanıyorum ki iş sadece Ankara'da hükümetin zayıf düşüşünden, batıdan ümidini kesen kimselerin yüzlerini doğuya dönüp komünizmi özleyişlerinden, Büyük Millet Meclisi'nde muhafazakarların parçalanıp zayıf düşüşlerinden ibaret değildi. Zaten Mustafa Kemal telkinlerle sürüklenecek adam olmasa gerekti. O, o günlerde bütün hesaplarına damgasını vuran ve belki hiç kimseye açamadığı derin bir kuşku içindeydi. Enver Paşa kuşkusu. Evet, Enver Paşa kuşkusu. Şu 1908 ihtilali öncesinden beri, Selanik'teki, Makedonya'daki gizli teşkilat saflarından beri, daima önüne dikilen, daima yolunu kesen, mücadelelerine, sıçrayışlarına, terfilerine kancasını taktığını sandığı, daima kaderin üstüne gölgesini vurduğuna inandığı Enver Paşa. Ve işte şimdi Enver Paşa gene karşısındaydı. Çünkü Enver Paşa Rusya'daydı. Rusya'da bile değil, daha yakındı. Daha bir ay önce Bakü'de görünmüştü. Onu Bakü'de Doğu Milletleri Kurultayı'na getirmişlerdi. Niçin? Dipnot, Enver Paşa'nın serüvenini biz Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli 3 ciltlik eserimizde baştan sona ve bütün belgeleriyle işlemiş bulunuyoruz. Bu eserimizin bilhassa 3. cildi, Enver Paşa'nın 1. Dünya Harbi'nden sonra ve Rusya ile Orta Asya'daki bilinmeyen bütün faaliyetlerini içine alır. Ve eser, Doğu Buhara'da, parantez içinde Tacikistan'da Enver Paşa'nın ölümüyle sona erer. Yukarıda değindiğimiz olay ve atmosfer bu 3. ciltte bütün safhalarıyla açıklanmıştır. Gerçi kongrede Enver Paşa'nın talihi pek parlak gitmemişti. Ama sonra, şu Kafkasya'da hatta Türk sınırları yakınlarında ne arıyordu ki? Batum'da dolaştığının haberleri geliyordu. Eğer doğruysa niçin? Orada ne işi vardı? Onu oralara sürükleyen kimlerdi ve ne istiyorlardı Enver'den, Anadolu'dan ve kendisinden? Eğer Enver Paşa'nın bir kastı ve bir takım gizli hesapları, niyetleri yoksa, Moskova'da Türk sefaretine ya da Batum'da Türk konsolosluğuna pekala ve açıkça müracaat eder, şöyle diyebilirdi. Ben size sığınıyorum, beni vatana gönderin. Eğer devletin çöküşünde, vatanın parçalanışında ve bugün de dökülen kanlarda suçluysam, beni mahkemeye verin, hesap vermeye hazırım. Yahut da yurdun bir bucağına sürün, orada gece gündüz Tanrı'ya yalvararak taksiratımı affetmesin dileyeyim. Ya da eğer suçlu değilsem, işte size hizmetimi arz ediyorum. Ama bunu da demedi. Kaldı ki Moskova'da hem de Anadolu adına konuşurcasına temaslar ve tertipler peşindeydi. Batum'da ise bir de gizli kongre toplamıştı. Niçin? Demek ki Mustafa Kemal'den istenen bir şeyler vardı. Çünkü Mustafa Kemal gayet iyi seziyordu ki Moskova henüz kendisini kabul etmemiştir. Moskova, Mustafa Kemal üstünde henüz onun lehinde bir karara varmamıştır. Dipnot, bu konuda Ali Fuat Paşa'nın Moskova Hatıraları isimli eserinde aydınlatıcı bilgiler vardır. Moskova'daki Ankara delegasyonu hala oynama halindedir. Bir taraftan Doğu Anadolu'dan Ermenistan için topraklar istenmekte ısrar ediliyor. Niçin? Ve kulağına sesler gelir gibidir ki Moskova Enver'e bağlanmıştır. Moskova, Enver'in Anadolu'da beklendiği, eğer sınırımızdan içeri adımını atarsa milletin ve ordunun onun peşinden gideceği, Mustafa Kemal'in vaziyete hakim olamayacağı kanısındadır. Hulasa Enver, Moskova'nın elinde bir kozdur. Ama kime karşı? Tabii kendisine, yani Mustafa Kemal'e karşı. Yoksa Ankara'da mebus ve bir vali eskisi Nazım Bey'in Yeşil Ordusu'ndan, Baytar Bey'in başı Salih Hacıoğlu'nun Halk İştiraki Yün Partisi'nden, hatta her attıkları adım dakikası dakikasına izlenen gizli komünist teşekkülünden, İştiraki Yün mezhebiyle Asr-ı Saadet'in İslam'ı ilkelerini birleştirme çabasından kim korkar? Ama Moskova'da, Bakü'de, Batum'da, Kafkasya'da dolaşan, arkasında 15 bin atlı, 25 bin atlıyla milletin yardımına geliyormuş diye Anadolu'ya haberler uçurulan, Trabzon'da, Erzurum'da beklendiği söylenen bir Enver Paşa vardır ki, Bakü Kongresi'nde komünist ihtilali için ant içtiği anlatılır. Dipnot, katıldığım bu kongre hakkında Suyu Arayan Adam isimli eserimde malumat verilmiştir. Enver Paşa eserinin 3. cildinde bu bahisler işlenmiştir. Ve ne yaptığı ne yapacağı bilinmez. İşte Mustafa Kemal için doğudan gelebilecek ve ne getireceği de belli olmayan tehlike budur. Kısacası memleketin havasında ve ufuklarında iki kompleks durmadan çarpışır. Mustafa Kemal'de Enver Paşa kompleksi ve Enver Paşa'da Mustafa Kemal kompleksi. Yolları daima çatışan ve bağdaşamayacak olan iki gladyatör, sıra sıra dağlar, görünmez ufuklar ardından umulmaz kuşkular ve sanki bir savaş içindedirler. Mustafa Kemal bu kuşkularında haklı mıydı? Sanıyorum ki hem evet hem hayır. Evet haklıydı çünkü Enver Paşa ve arkadaşları Rusya'da, Doğu ihtilali, Hind'in ya da İslam aleminin kurtuluşu için değil, Türkiye ve Anadolu için duruyorlardı. Dipnot, Trabzon'da vazifeli bulunan Sami Sabit Karaman'ın, parantez içinde general, İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa isimli eserinin 115. sayfasında yer alan ve Enver Paşa'nın Halil Paşa'ya 28.1.1921 tarihiyle Berlin'den yazdığı mektuptan. Şükrü'ye yazdığım talimat, memleket dahilinde doğrudan doğruya bize merbut arkadaşlar arasında bir parti teşkilatı kurmak ve bunun icabında memleketi vaziyete hakim olacak şekilde müsallah, parantez içinde silahlı olarak hazırlamaktır. Dün Karahan'a, parantez içinde Sovyet Hariciye Komiser Yardımcısı, bir mektup yazdım. Sana 200 bin çar lubresi verilmesini bildirdim. Bütün ilgileri Anadolu'daydı. Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa, zaten bir aralık Ankara hükümeti ile Moskova arasında bir aracılık vazifesi almıştı. Dipnot Ali Fuat Cebesoy, Moskova hatıraları. Enver Paşa, Halil Paşa, eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Moskova ile bir takım temaslar içindeydiler. Moskova'ya giden Türk heyetine, her şeyin Halil Paşa ve Cemal Paşa ile halledildiği, kendileriyle konuşulacak şeylerin artık teferruattan ibaret kaldığı açıkça söylenmişti. Bunda sonuna kadar da ısrar edilmişti. O halde Moskova, Ankara heyetini değil, Enver Paşa'yı ve arkadaşlarını Türkiye'nin sözcüsü tanıyordu. Hem şu da var ki Ankara, onların orada ve Anadolu namına neler konuşup neler kararlaştırdıklarını bile bilmiyordu. Bu anlaşmalar Ankara temsilcilerine ancak esrarlı bir takım sözler arasında sızdırılıyordu. Hem sonra Halil Paşa niçin Batum'a yerleşiyordu? Ve bir süre sonra Enver Paşa niçin Batum'a geliyordu? İşte o sıralarda Doğu'da istihbarat işlerine atanıp Kafkasya ve Türkistan'da izlemlerde bulunan bir memur, dipnot Enver Paşa Türkistan'da Aydınlık Yayın Evi, Trabzon'a hareketinden önce Mustafa Kemal'le olan konuşmalarını şöyle nakleder. Trabzon'da sert bir havayla karşılaşacaksın fakat aldırma, sebat et. Trabzon çok mühim bir merkezdir. Sakin, ihtiyatlı, müteyakkız, aceleci değil fakat cesur ol. Teşkilatlı değil, tedbirli olacaksın. Orada pek mühim vazifelerle karşılaşman ihtimalleri var. Soğukkanlı değilsen iş fena, hele tesir altında kalırsan berbattır. Merak buyurmayınız paşam. Bilmem, orada doğacak yeni vazifeler dolayısıyla sanıyorum ki bizi sıkışık zamanlarımızda bir hayli yormak isteyecek ahvalle karşılaşacağız. Bolşevikler mi paşam? Hayır, Enver'in yakında Karadeniz kıyılarına inmesi ihtimalini unutmuyorsun değil mi? Dipnot, Enver Paşa'nın Halil Paşa'ya 4 Kasım 1920 tarihli mektubundan. İlkbaharda bir kuvvetle Anadolu'ya geçmek icap edecektir. Ruslar ilkbaharda hareket etmek ve sırf benim kumandam altında olmak üzere birkaç süvari fırkası verecekler mi? Parantez içinde İslamlardan müteşekkil. Bu hususta Trotski, Skalanski, Çiçerin ve Karahan'la konuşarak alacağın cevabı yazılı olarak tespit edersin. Acaba bu kuşku yerinde miydi? Bu suale herhalde evet denilmesi gerekir. Çünkü Moskova, Sakarya Muharebesi'nin kazanılışına kadar ve çeşitli yardım ve münasebetlere rağmen Ankara'yı ve Mustafa Kemal'i gereği gibi anlamış ve kabul etmiş değildi. Dipnot, Mustafa Kemal'in Sovyetler Birliği ve Türkiye bakımından bu yeni rejim hakkında öğrenilmesini gerekli gördüğü hususlar, Moskova'ya sefir olarak giden Ali Fuat Paşa'ya verdiği 14 sayfalık talimatta görülmemektedir. Henüz yayınlanmayan bu talimat Ankara İnkılap Enstitüsü arşivindedir. Fakat Enver Paşa'nın da Şuralar memleketinde emrine sayısız imkanlar tahsis edildiği, peşinden on binlerce atlılar sürükleyecek duruma getirildiği ve orduların başına geçip Anadolu'ya yürüyecek kudrette olduğu da doğru değildi. Orada Enver Paşa da şüpheli bir yabancıydı. Çünkü Bolşevik Rusya'da şüphe Rus Ortodoks mistiği kadar derin ve yaygındı. Rus Bolşeviklerine göre herkes ve her şey şüpheliydi. Hatta kendileri bile ve kendi nefislerine karşıdı. Moskova'da asıl olan daima şüpheydi. Kaldı ki Bakü Doğu Milletleri Kurultayı'nda nutkunu dahi okuyacak imkanı bulamaması ve başka bir Türk'ün okuduğu bu nutkun hazin, acınacak perişanlığı, o lüzumsuz temsilcilerinden gördüğü küçültücü muameleler, Moskova'nın Enver Paşa'yı teraziye koyarken çok ihtiyatlı olması gerektiğini sanıyorum ki Moskova'daki parti ve harici idarecilerine de anlatmış olsa gerekti.